Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmaduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve ne'ûzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahi felâ mudilleleh ve men yudlil felâ hadiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahduhu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Amma ba'd, fa inna astaghal hadith kalamullah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharrul umuri muhtasatiha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sefer kaldığımız yerde devam edelim inşallah. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Şunu iyi bilin ki her Müslüman erkek ve kadına şu üç meseleyi öğrenmek ve gereğince amel etmek vaciptir. Birincisi, bizi yaratan Yüce Allah'tır. Buna, yani Yüce Allah'ın bizi yarattığına dair deliller sem'i ve akli olmak üzere iki türlüdür. Sem'i deliller pek çoktur. Yüce Allah'ın şu ayetleri bunlardan bazılarıdır. En'am suresinin 2. ayetinde o sizi çamurdan yaratandır, sonra bir ecel takdir edendir, onun katında belirli bir ecel daha vardır, sonra yine de siz hala şüphe edersiniz. A'raf suresi 11. ayetinde andolsun ki sizi yarattık, sonra da size şekil verdik. Hicr suresinin 26. ayetinde andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, değişmiş, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Rum suresinin 20. ayetinde sizi topraktan yaratmış olması, sonra da beşer olup dağılmanız da onun ayetlerindendir. Bunun gibi ayetler ve yine Zariyat 56. ayetinde ben cinleri de insanları da ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Yüce Allah'ın bizi yaratmış olduğuna dair akli delile gelince Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinde işaret edilmektedir bu delille. Tur suresinin 35. ayeti yoksa onlar bir şeysiz mi yaratıldılar, yoksa yaratanlar onlar mıdır? İnsan şüphesiz kendi kendisinin yaratıcısı değildir. Çünkü o var olmadan önce yoktu. Yok olmak hiçbir şey olmak demektir. Hiçbir şey ise bir şey var edemez. İnsanı babası da annesi de yaratılmışlardan herhangi bir kimse de yaratmış değildir. Var edici olmaksızın tesadüfen de yaratılmış olamaz. Çünkü sonradan yaratılan her bir varlığı mutlaka bir meydana getiren vardır. Ayrıca bütün bu yaratıklar son derece uyumlu, birbiriyle dengeli, harikulade bir düzen içerisindedir. Bu kainatın tesadüfen meydana gelmiş olma ihtimalini kesinlikle ortadan kaldırmaktadır. Zira tesadüfen var olan bir şey, varlığının aslı itibariyle belirli bir düzene sahip değildir. Peki varlığını devam ettirmesi ve tekamül etmesi halinde düzenli olması nasıl mümkün olabilir? Böylelikle yaratıcının yalnızca Yüce Allah olduğu ortaya çıkmaktadır. Allah'tan başka bir yaratan, Allah'tan başka emir veren yoktur. Allah Azze ve Celle A'raf suresinin 54. ayetinde dikkat edin, yaratmak da yalnız ona aittir, emretmekte. Hiçbir insanın Yüce Allah'ın rububiyetini, yani yaratıcılığını Firavun'un yaptığı gibi bile bile ve hakka karşı direnerek olması hali müstesna inkar ettiği bilinmemektedir. Cübeyr radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tur suresini okurken dinlemiş ve yoksa onlar bir şeysiz mi yaratıldılar? Yoksa yaratanlar onlar mıdır? Yoksa göklerle yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar yakin sahibi değildirler. Yoksa Rabbin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa egemen olanlar onlar mıdır? Ayetlerini işitince Cübeyr o günlerde müşrik idi ve bunları duyunca şöyle demişti. Kalbim neredeyse yerinden fırlayacaktı. İşte bu imanın kalbime ilk olarak yerleştiği an idi. Evet, ikinci husus ve bizi rızıklandırdı. Bu meselenin kitap, sünnet ve akli delilleri pek çoktur. Zariyat suresinin 58. ayetinde Allah Azze ve Celle çünkü şüphesiz ki Allah'tır hem rızkı veren hem pek çetin kudret ve kuvvet sahibi olan. Sebe suresinin 24. ayetinde de ki göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kimdir? Allah'tır de. Yunus suresinin 31. ayetinde de ki size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Yahut o gözlere ve kulaklara malik olan kimdir? Ölüden diriyi çıkaran ve diriden ölüyü çıkaran kimdir? İşleri yerli yerince kim yönetiyor? Hemen Allah diyeceklerdir. Bu usta ayet-i kerimeler çoktur. Sünnet-i seniyyeden delillerden birisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde belirtildiği üzere cenine meleğin gönderilip ona dört hususu yazmasını emredildiği belirtilen hadistir. Bu dört husus rızkı, eceli, ameli ve mutlu mu bedbaht mı olacağı, yani cennetlik mi cehennemlik mi olacağıdır. Allah Azze ve Celle'nin bizi rızıklandırdığına dair akli delile gelince bizler ancak yemek yiyerek ve içerek yaşayabiliriz. Yiyecek ve içecek de Yüce Allah'ın yarattıklarındandır. Nitekim o şöyle buyurmaktadır. Ektiğiniz tohumdan bana haber veriniz. Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitirenler bizler miyiz? Dileseydik onu gerçekten henüz olgunlaşmadan çerçöp yapardık da siz hayret ederdiniz. Gerçekten bizler borca batırıldık. Daha doğrusu biz mahrum bırakıldık derdiniz. İçtiğiniz sudan bana haber verin. Onu buluttan siz mi indirdiniz yoksa indirenler bizler miyiz? Dileseydik onu acı kılardık. Peki şükretmeniz gerekmez mi? Vakıa suresinin 63-70. ayetleri. Bu ayet-i kerimelerle bizim yiyecek ve içecek türünden her türlü rızkımızın aziz ve celil olan Allah tarafından verildiği açıkça bildirilmektedir. Ve o bizleri başıboş bırakmamıştır. Sem'i ve akli delillerin delalet ettiği gerçek de budur. Bu ustaki sem'i delillerden bazıları, yani vahiyle gelen delillerden bazıları şunlardır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Acaba siz bizim sizi boşuna yarattığımızı ve sizin bize gerçekten döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? Melik ve hak olan Allah'ın şanı yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Mü'minun 115-116. ayetleri. Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı sanır? O dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra da aslı bir hücre kümesi olmadı mı? Sonra Allah onu yaratıp şekil vermedi mi? Ondan erkek ve dişi iki sınıf yaratmıştır. Bunları yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Kıyamet suresi 36-40. ayetler. Akli delile gelince insanlık dünya hayatında yaşamak, sonra da diğer canlıların faydalandığı gibi faydalanmak, sonra da diriltilmemek, hesaba çekilmemek üzere ölüp gitmek Yüce Allah'ın hikmetine yakışmaz. Aksine bu katıksız, abes bir iştir. Yüce Allah'ın bu insanları yaratıp onlara rasuller göndermesi, rasullere karşı çıkanların gerektiğinde kanlarının mübah kılınması, sonra da neticenin sıfır ve hiçbir şey olmaması imkansızdır. Bu şanı Yüce Allah'ın hikmeti açısından mümkün olmaz. Bilakis o bize rasuller göndermiştir. Yani Yüce Allah bizlere, bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine Rabbimizin ayetlerini okuyan, bizi tertemiz edip arındıran, kitabı ve hikmeti öğreten Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem rasul olarak gönderdiği gibi bizden öncekilere de rasuller göndermiştir. Allah Azze ve Celle Fatır suresinin 24. ayetinde aralarında bir uyarıcının gelip geçmediği hiçbir ümmet de yoktur buyurmuştur. İnsanlara karşı ilahi delilin ortaya konulması ve Yüce Allah'a seveceği ve razı olacağı şekilde ibadet etmeleri için onlara peygamberler göndermesi de kaçınılmaz bir şeydir. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Nisa suresinin 163-165. ayetleri. Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi muhakkak biz sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve evlatlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da zeburu verdik. Kıssalarını sana daha önce anlattığımız peygamberlere de, kıssalarını sana henüz anlatmadığımız peygamberlere de vahyettik ve Allah Musa ile konuştu. Müjdeleyici ve korkutucu peygamberler olarak gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah azizdir, hakimdir. Yüce Allah'a razı olabileceği şekilde ibadet etmemiz ancak rasullerin, Allah'ın salatı ve selamı onların üzerine olsun, ancak rasullerin gösterdiği yol ile olabilir. Çünkü Allah'ın sevdiği ve razı olduğu şeyleri bize açıklayanlar, bizi Yüce Allah'a yakınlaştırıcı hususları bildirenler onlardır. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle'nin insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere elçiler göndermiş olması onun hikmetinin bir gereğidir. Allah Azze ve Celle Müzzemmil suresinin 15-16. ayetlerinde muhakkak biz Firavun'a bir peygamber gönderdiğimiz gibi size de üzerinize şahit olarak bir peygamber gönderdik. Ama Firavun o peygambere karşı çıktı. Biz de onu müthiş bir şekilde yakaladık. itaat ederse cennete girer. Kim de ona karşı gelip isyan ederse cehenneme girer. Buna delil de Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Muhakkak biz Firavun'a bir peygamber gönderdiğimiz gibi size de üzerinize şahit olarak bir peygamber gönderdik. Ama Firavun o peygambere karşı çıktı. Biz de onu müthiş bir şekilde yakaladık. Peygambere itaat edenin cennete gireceği Yüce Allah'ın bu buyruklarından açıkça anlaşılan bir gerçektir. Yine Ali İmran suresinin 132-133. Ayetlerinde bir de Allah'a ve peygambere itaat edin ki rahmete nail olasınız. Rabbinizden bir mağfiret ve takva sahipleri için hazırlanmış eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Nisa suresinin 13. ayetinde kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onu orada ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokarız. İşte en büyük kurtuluş budur. Nur suresinin 52. ayetinde kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah'tan korkar ve ondan sakınırsa işte onlar kurtulan kimselerdir buyurulmuştur. Yine Nisa 69. ayetinde kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birliktedirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar. Ve Ahzab suresi 71. ayetinde kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur. Bu usta ayetler çoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden de şu hadisi örnek verebiliriz. Yüz çevirenler müstesna bütün ümmetim cennete girecektir. Ona yüz çevirenler kimlerdir ey Allah'ın Resulü diye sorulunca şöyle buyurdu. Kim bana itaat ederse cennete girer, kim de bana isyan ederse, karşı gelirse cehenneme girer. Bunu Buhari rivayet etmiştir. Ona isyan edenlerin cehenneme girecekleri de Allah Azze ve Celle'nin şu buyruklarından anlaşılan apaçık bir gerçektir. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder, sınırlarını aşarsa onu da orada ebedi kalmak üzere bir ateşe koyar. Üstelik onun için küçültücü bir azap vardır. Nisa 14. ayet. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse şüphesiz apaçık bir sapıklıkla sapmış olur. Ahzab 36. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse hiç şüphesiz onun için cehennem ateşi vardır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Cin suresi 23. ayet. Az önce geçen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde yer alan kim de bana isyan ederse o da cehenneme girer hadisi de yine bu gerçeği ifade etmektedir. Evet. Yüce Allah ibadetinde kendisine herhangi bir kimsenin ortak koşulmasına ister mukarreb bir melek ister mürsel bir peygamber olsun asla razı olmaz. Buna delil de Yüce Allah'ın şu ayetidir. Şüphesiz ki mescidler Allah'a mahsustur. Bu itibarla oralarda Allah ile birlikte hiçbir kimseye dua ve ibadet etmeyin. Cin suresi 18. ayet. Yani bilmemiz gereken üçüncü husus, Allah Sübhanehu ve Teala'nın kendisine yapılan ibadette herhangi bir kimsenin ortak koşulmasına razı olmadığıdır. Aksine ibadete layık ve müstahak olan yalnızca Allah'tır. Bunun delili de yine az önce okuduğumuz Cin suresinin 18. ayetinde şüphesiz ki mescidler Allah'a mahsustur. O halde oralarda Allah ile birlikte hiç kimseye yalvarmayın, dua etmeyin buyruğudur. Allah Azze ve Celle insanın Allah ile birlikte herhangi bir kimseye dua ve ibadet etmesini yasaklamaktadır. Allah neyi yasaklamış ise mutlaka o işin yapılmasından razı olmaz demektir. Yine Yüce Allah şöyle buyurur Sümer suresi 7. ayetinde eğer kafir olursanız şüphesiz Allah size muhtaç değildir. Bununla birlikte o kullarının kafir olmalarına razı olmaz. Eğer şükür ederseniz faydanız için ondan razı olur. Tevbe suresinin 96. ayetinde siz onlardan hoşnut olsanız da şüphesiz Allah o fasıklar topluluğundan hoşnut olmaz. O halde Yüce Allah küfür ve şirkten razı olmaz. Aksine o küfür ve şirke karşı savaşmak ve bunların sonunu getirmek için peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiştir. Nitekim Enfal suresinin 39. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Hiçbir fitne kalmayıncaya ve din bütünüyle Allah'ın olacağı kadar onlarla savaşınız. Allah Azze ve Celle küfür ve şirkten razı olmadığına göre mümine düşen onlara razı olmamaktır. Çünkü müminin rızası ve gazabı Yüce Allah'ın rıza ve gazabına tabidir. Allah'ı gazaplandıran şeyden o da kızar. Allah'ı razı eden şeyden o da razı olur. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle küfür ve şirkten razı olmadığına göre müminin de bunlara razı olması yakışmaz. Şirk çok tehlikeli bir iştir. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 48 ve 116. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Doğrusu Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Ondan başkasını da dilediğine bağışlar. Maide suresinin 72. ayetinde çünkü kim Allah'a ortak koşarsa hiç şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır. Onun varacağı yer ise ateştir. Zulmedenlerin de hiçbir yardımcıları yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'ın huzuruna ona hiçbir şey ortak koşmaksızın çıkarsa cennete girer. Kim de Allah'a ona herhangi bir şey ortak koşmuş olarak kavuşursa o da cehenneme girer. Bunu da İmam Müslim rivayet etmiştir. Üçüncü husus, kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve Allah'ı tevhid ederse, o kimsenin Allah ve Resulüne karşı gelen kimselerin en yakın akrabası olsa dahi veli edinmesi caiz değildir. Buna delil de Allah Azze ve Celle'nin şu ayetidir. Mücadele suresinin 22. ayetinde, Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin Allah ve Resulüne karşı gelen kimselere sevgi beslediklerini göremezsin. İsterse bunlar babaları yahut oğulları yahut kardeşleri ya da akrabaları olsa bile. İşte bunlar Allah'ın kalplerine imanı yazmış olduğu ve kendilerine katından bir ruh ile desteklemiş olduğu kimselerdir. Hem de onları ebediyen kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Allah da onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. İşte bunlar Allah'ın hizbidir. Haberiniz olsun. Muhakkak ki Allah'ın hizbi umduklarına kavuşanların ta kendileridir. Tarafımızdan bilinmesi gereken üçüncü husus vela ve bera, yani Allah'ın dost bildiklerini dost bilmek, düşman bilip uzaklaşmalarını emrettiği kimselerde düşman bilip onlardan uzaklaşmaktır. Vela ve bera pek çok nasrın ifade ettiği çok büyük bir esastır. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 118. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Kendinizden başkasını sırdaş edinmeyin. Onlar size zarar vermekten hiç geri kalmazlar. Maide suresinin 51. ayetinde ey iman edenler, Yahudileri de Hristiyanları da veliler edinmeyiniz. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. İçinizden kim onları veli edinirse muhakkak o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
Bu da velinin kasıt dost mu yoksa?
Tabii dost.
Farklı bir şey.
Dost demek, yakın dost demek. Yine Maide suresinin 57. ayetinde Allah Azze ve Celle ey iman edenler, sizden evvel kendilerine kitap verilenlerden dininizi bir eğlence ve bir oyuncak edinenleri ve kafirleri veli edinmeyin. Şayet iman edenlerseniz Allah'tan korkun. Diğer bir ayette Tevbe suresinin 23-24. Ayetlerinde de ey iman edenler, eğer küfrü imandan sevimli bulurlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi veli edinmeyin. İçinizden kim onları veli edinirse onlar zalimlerin ta kendileridirler. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, soy ve sopunuz, elinize geçirdiğiniz mallar, durgunluğa uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler size Allah'tan, Resulünden ve onun yolundaki cihattan daha sevimliyse, o halde Allah'ın emri gelince kadar bekleye durun. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Müntehine suresinin 4. ayetinde de İbrahim de ve onunla beraber olanlar da sizin için gerçekten uyulacak güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine muhakkak bizler sizden ve Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylerden uzağız. Sizi inkar ettik. Yalnızca Allah'a iman edinceye kadar bizimle sizin aranızda düşmanlık ve kin ebediyen baş göstermiştir demişlerdi. Evet, dine karşı mücadeleye girişenleri dost ve idareci edinmek, onlarla güzel geçinmeye çalışmak insanın kalbindeki Allah'a ve Resulüne imanın zayıf olduğunu gösterir. Zira sevdiğine düşmanlık eden bir şeyi ya da bir kimseyi sevmesini aklen kabul etmek mümkün değildir. Haniflik, Yüce Allah'a dini yalnızca ona halis kılarak ibadet etmektir. Bu da Allah'ın bütün insanlara vermiş olduğu bir emirdir ve esasen onları bunun için yaratmıştır. Nitekim Allah Azze ve Celle Enbiya suresinin 25. ayetinde şöyle buyurmuştur. Senden önce gönderdiğimiz her bir peygambere mutlaka şunu vahyederdik. Benden başka ilah yoktur. O halde yalnız bana ibadet edin. Allah Azze ve Celle kitab-ı keriminde mahlukatın ancak bunun için yaratılmış olduğunu beyan ederek ben cinleri de insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Zariyat suresi 56. ayetinde. Burada tevhidden kasıt anlaşılacağı gibi ibadet ile ilgili tevhiddir. Kastedilen tevhid, ibadetle ilgili tevhiddir. Yoksa ibadetin anlamına, ibadetin ne hakkında kullanılacağına ve ibadetin mücerred tevhidden daha genel bir anlam ihtiva ettiğine az önce değinmiştik. Şunu belirtelim ki ibadet iki türlüdür. Birisi kevni ibadettir. Bu da Şanlı Yüce Allah'ın kevni emirlerine boyun eğmek demektir. Böyle bir ibadet bütün mahlukatı kapsar. Hiçbir kimse bunun dışında kalamaz. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi Rahman huzuruna ancak kul olarak gelecektir. Meryem Suresi 93. ayet. Bu şekildeki bir ibadet mümini de, kafiri de, iyiyi de, günahkarı da kapsar. Yani kerhan, tav'an, evkerhan ibaresi var ya, işte bu kerhan da olsa, istese ve istemese de bütün mahlukat boyun eğer Allah'a, bütün mahlukat Allah'ın bu manada kuludur. Ama ikincisi şer'i ibadet. Burada bundan kasıt da Yüce Allah'ın şer'i emirlerine boyun eğmek demektir. Böyle bir ibadet Yüce Allah'a itaat edip peygamberlerin getirdiklerine tabi olan kimselere hastır. Allah Azze ve Celle Furkan Suresinin 63. ayetinde Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürürler buyuruyor. O halde ibadet dolayısıyla insanın övülmesi söz konusu değildir. Çünkü bu konuda onun herhangi bir fiili bulunmamaktadır. Ancak bolluk zamandaki şükür, belalara karşı sabır gibi halleri dolayısıyla bazen övülmesi söz konusu olabilir. Fakat ikinci tür ibadet dolayısıyla insan övülür. Yani Allah'a ve Resulüne kendi isteğiyle itaat etmez. Allah'ın verdiği emirlerin en büyüğü tevhiddir. Tevhid de yalnızca Allah'a ibadet etmek demektir. Sözlükte tevhid bir şeyi bir ve tek olarak bilmek demektir. Bu ise ancak bir takım şeyleri nefy etmek ve bir takım şeyleri de ispat etmekle gerçekleşir. Yani tevhid olmanın Allah'ın dışındaki şeyler hakkındaki hükmünü nefy etmek, nefy edilenini de yalnız onun için tespit etmekle olur. Mesela biz şöyle diyoruz. İnsan Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet etmek suretiyle Yüce Allah'ın dışındaki bütün varlıkların uluhiyetini nefy edip yalnızca Yüce Allah'ın uluhiyetini tespit etmedik tevhidi tam anlamıyla gerçekleşmez. Terim olarak tevhid yalnızca Yüce Allah'a ibadet etmek demektir diye tarif edilmiştir. Yani ona hiçbir şey ortak koşmaksızın ne Resul bir peygamber, ne mukarreb bir melek, ne bir başkan, ne bir hükümdar, ne de yaratıklardan herhangi bir kimseye ortak koşmaksızın bir ve tek olarak Allah'a ibadet etmek ve hatta severek, tazim ederek, mükafatını umup cezasından korkarak yalnızca ona ibadet etmek demektir. Burada anlatılan tevhidden kasıt ise peygamberlerin gerçekleştirmek maksadıyla göndermiş oldukları tevhiddir. Zira kavimlerinin zamanla ihlal ettikleri tevhid de zaten budur. Tevhidin bundan daha genel bir tarifi de şu şekilde. Yüce Allah'a has olan hususlarda Allah'ı birlemek demektir. Evet, tevhidin 3 çeşidi vardır. Daha önce her ne kadar bunları geniş geniş incelemişsek de bunları tekrar etmekte fayda var. İyice yerleşmesi bakımından. Birincisi rububiyetin tevhidi. Yaratmak, malik olmak ve emri üzere işi idare etmek hususlarında Yüce Allah'ı bir ve tek olarak bilmek demektir. Tekrar ediyorum. Rububiyetin tevhidi, yaratma, malik olma ve emri üzere bir işi idare etmek hususlarında, işleri idare etme hususunda Allah Azze ve Celle'yi bir ve tek olarak bilmek demektir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Burada ne var? Yaratma. Zümer Suresi 62. ayet. Gökten ve yerden size Allah'tan başka rızık veren herhangi bir yaratıcı var mıdır? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Fatır Suresi 3. ayet. Burada rızıklandırma. Mülk Suresinin ilk ayetinde bütün mülk elinde bulunanın şanı ne yücedir ve o her şeye kadirdir. Mülkün tamamıyla Allah Azze ve Celle'ye ait oluşuyor. A'raf Suresinin 54. ayetinde de iyi bilin ki yaratma da emretme de yalnız O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir. Emir ve yaratma Allah'a mahsustur yani. İkincisi uluhiyetin tevhidi. Rububiyet tevhidi anlaşıldı mı? Rububiyet tevhidi anlaşıldı mı? Yani yaratma, malik olma, emir, rızıklandırma. Bunlar rububiyet tevhidiyle alakalı şeyler. Yaratmayı, emri, malikiyeti, rezzaklık sıfatını yalnızca Allah'a tahsis etmek. Yalnızca Allah'a isnat etmek. İkincisi uluhiyetin tevhidi. Huzurlu mu? Aleyküm selam ve rahmetullah. Uluhiyetin tevhidi de yalnızca Yüce Allah'a ibadet etmekle olur. İnsan yüce Allah'a ibadet edip ona yakınlaşmaya çalıştığı şekilde Allah'la birlikte kendisine ibadet edip yakınlaşmaya çalıştığı herhangi bir varlık edinmemesi demektir bu. Uluhiyet tevhidi yalnızca yüce Allah'a ibadet etmekle olur. Yüce Allah'a, insan yüce Allah'a ibadet edip ona yakınlaşmaya çalıştığı şekilde Allah ile birlikte kendisine ibadet edip yakınlaşmaya çalıştığı herhangi bir varlık edinmemesiyle gerçekleşir bu. Üçüncüsü isim ve sıfat tevhidi. Yüce Allah'ın kitabında ya da Resulü vasıtasıyla kendisini adlandırmış olduğu isim ve nitelendirmiş olduğu sıfatları yalnızca Allah için bilmek ve kabul etmektir. Bu da onun kendisi hakkında kullandığı isim ve sıfatları ispat etmek, nefy ettiklerini nefy etmek olur. Ayrıca herhangi bir tahrif, tatil, keyfiyetlendirme ve temsil örnekleme de söz konusu olmamalıdır. Tahrif, bozma, değiştirme, tatil, iptal etme. Tekyif, ona keyfiyet belirleme, şekil belirleme, temsil, örnekleme veya teşbih diyelim, benzetme, mahlukatına benzetme. Bunların hiçbirisi bulunmaması gerekiyor. Uluhiyet tevhidi kastedilmişti az önce. Peygamberlerin kendileriyle savaştığı kimseler ve kanlarını, mallarını, topraklarını, ülkelerini mübah kılıp kadın ve çocuklarını esir ettiği müşriklerin sapıklığa düştüğü tevhid, uluhiyet tevhidi. Daha önce, az önce söylediğimiz gibi rububiyet tevhidi noktasında müşkülata düşen, bunu kabul etmeyen hiçbir insan gelmiş geçmiş değildir. Sadece Firavun gibi böyle inat olarak kasten bile bile inkar edenler dışında. Hiçbir kimse Allah'ın Rabliğini, ateistler dediğimiz kimseler bile Allah'ın Rabliğini inkar edebilmiş değillerdir. Ha, başka bir isim vermiştir. Doğa demiştir, doğa gücü demiştir. Olağanüstü güçler demiştir, tabiat gücü demiştir. Ama başka isim vermiştir ama Allah Azze ve Celle'nin kudretini inkar edememiştir. Bizi yaratan, malikimiz olan ve emir sahibi olan, yarattıkları üzerinde emir sahibi olan Allah Azze ve Celle'dir. İşte bu hususlarda şirk koşan bir kimse veya inkar eden bir kimse mazur olmaz. Rububiyet tevhididir bu. Bunu da bilmemek mazeret değildir. Cehalet mazeret değildir. Bunlar tevhidi. Bir peygamberin tebliğine, vahyin tebliğine ihtiyaç kalmadan insanın aklıyla, fıtratıyla anlayabileceği şeylerdir. İnsan ancak fıtratına muhalif hareket etmekle buna karşı çıkmış olur. Allah Azze ve Celle mesela kainatı yaratan, kainat üzerinde emir ve tasarruf sahibi olduğunu inkar etmek gibi. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi inkar edenler gibi. Bunlar cehaletin mazeret olmadığı hususlardır. Cehalet nerede mazeret olur? Uluhiyet tevhidinde mazeret olur. Bu da peygamberlerin getirdiği vahiy, Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerle gönderdiği vahiy uluhiyet içeriklidir. Yani Allah Azze ve Celle'yi ibadette birlemek. İbadette Allah Azze ve Celle bizleri yaratmış, başıboş bırakmamıştır. Neye, nasıl ibadet edeceğimizi peygamberler vasıtasıyla bize bildirmiştir. İbadet yalnızca Allah'adır. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmemiz. Ve bu ibadetleri peygamberlerin getirdiği, gösterdiği şekilde yapmamız. Bu şekilde olmayan ibadetlere bidat diyoruz işte. Peygamberlerin getirdiğinden başka şekilde yapılan ibadetlere bidat diyoruz. Bunlar meşru olmayan şeylerdir. İşte biz delilsiz hareketi de ön sıralara alıyoruz tebliğimizde. Tevhid, önce tevhid, sonra bidatlerin reddi. Dolayısıyla bidatlerin reddi aynı zamanda dinde delil üzere hareket etmeyi gerektiriyor. Bu hususlar anlaşıldı mı? Uluhiyet tevhidinde cehalet, mazeret olabiliyor. Çünkü vahiy bir kimseye ulaşmamış olabilir. Peygamberin tebliği bir kimseye ulaşmamış olabilir. Ama tebliğ edilmiş, vahiy ulaştırılmış bir kimseye anlatılmış, hüccet ikame edilmiş, güzelce anlatılmış, o kimse de anlamış, buna rağmen diklenmişse, işte bundan sonra cehalet mazereti de ortadan kalkmış oluyor. Üçüncü türü isim ve sıfatların tevhidi. Allah Azze ve Celle'yi Allah Azze ve Celle kitabında nasıl vasıflandırmışsa, Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl vasıflandırmışsa, ondan Allah Azze ve Celle'den neleri ispat edip nelerinden tenzih etmişlerse onları o şekilde bilmek, kitap ve sünnette geldiği üzere bilmek, bunun dışındaki aklı yorumlarla Allah Azze ve Celle'yi daha fazla tenzih etme gayret geçliğiyle yapılan bir takım tevil, tahrif, tekyif ve teşbih gibi unsurlara bulaşmamakla, bunların hiçbirisini itikadımıza bulaştırmamakla olur bunlar. Yani nasıl ki Allah Azze ve Celle kendisinin arşa istiva etmiş olduğunu beyan ediyorsa biz öylece iman ederiz. Bütün sahabilerin iman ettiği şekilde budur. Hiçbir yoruma gitmemişlerdir. Hiçbir tatile Allah Azze ve Celle'nin istiva sıfatını reddetmeye, iptal etmeye gitmemişlerdir. Teklife gitmemişler. İşte istivanın şekli şöyledir dememişlerdir. Teşbihe gitmemişlerdir. İşte insanlar gibi istiva eder oturur dememişlerdir. İşte bunlardan sakınırız. Allah Azze ve Celle kendisine neler ispat etmişse onları ispat ederiz. İşte Allah mekandan münezzehtir diyemeyiz biz. Bunu ne Allah söylemiştir ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylemiştir. Allah mekandan münezzehtir ibaresi ne Kur'an-ı Kerim ayetidir ne hadis-i şerifin ibaresidir. Dolayısıyla bu tür akıl ile belirlemelere gitmeyiz biz. Mekanda tayin etmeyiz. Azze ve Celle kendisi ne dediyse o şekilde iman ederiz. Semanın üzerindeyim diyorsa öylece iman ederiz. Herhangi bir yoruma gitmeyiz. Dünya semasına nüzul ederim, dua isteyenlerin duasına icabet ederim diyorsa işte nüzulünden kasıt rahmettir veya şudur budur da demeyiz. Çünkü sahabelerin hiçbirisi bunları bu tür yorumlara gitmemişlerdir. Ve Allah Azze ve Celle sahabeleri ne şekilde övmüş? Eğer siz de onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar buyurarak onların iman ediş şeklinin en doğru iman ediş olduğunu, onlardan sonra bir takım felsefi görüşlerin İslam dünyasına girmesinden itibaren de Allah Azze ve Celle'yi daha fazla tenzih etmek gayesiyle ortaya atılan fikirlerin ümmeti fırka fırka böldüğünü de net olarak anlamış oluruz o zaman. Nitekim insan sözleriyle kastettiği şeyler Allah Azze ve Celle konuşur mu canım? Eğer Kur'an Allah'ın kelamıdır dersen işte Allah'ı mahlukatına benzetmiş olursun. Onların konuşma sıfatına benzetmiş olursun diyerek Allah Azze ve Celle'nin kelam sıfatını reddetmiş oldular. Bu devam ediyor. İşte nüzul sıfatını, elini, ayağını, gülmesini bunun gibi hususları yorumluyorlar, reddediyorlar. Bunlar kaygan zeminler. Bu hususlarda hiçbir şekilde herhangi bir yoruma, tevhile, tahtile, teklife gidilmeksizin iman edilmesi gereken hususlar. Allah Azze ve Celle'nin bu tür sıfatlarına ait ayetleri muhkem ayetlerdir. Allah Azze ve Celle'nin eli vardır diye hükmederiz. Ayağı vardır diye hükmederiz veya hadisler. İstiva sıfatı vardır diye hükmederiz. Bunlar muhkem ayetlerdir. Müteşabihliği ise bunların keyfiyetiyle ilgili şeylerdir. Bunların keyfiyeti müteşabihtir. Allah'ın eli vardır diye hükmederiz, orada dururuz. Eli şu şekildedir dediğimiz zaman işte müteşabihlerin peşinden koşmuş oluruz. Kalplerinde eğrilik olan kimselerden diye vasfeden kimselerden oluruz. Bundan da Allah'a sığınırız. Bu hususta takip edilecek bir yol Şura suresinin 11. ayetinde Estağfirullah leyse kemisli şeyun ve huve semul alim. Onun misli gibi hiçbir şey yoktur. Hiçbir mahlukatını da benzetmeden Allah Azze ve Celle ne buyursa susmak. Onunla, sahabelerin sustuğu yerde susmak, konuştukları yerde konuşmak. İşimiz o. Bu yolda savaştıkları, esirler aldıkları, mücadele ettikleri tevhid neymiş?
Uluhiyet
tevhidi. Yani ibadette Allah'ı birlemek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam en yakın örnek olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın göndermiş olduğu Mekke müşriklerini düşündüğümüz zaman Mekke müşrikleri ibadet etmeyen bir toplum değildi. İbadet eden bir toplumdu. İbadet eden bir topluma gönderiliyor ve çağırdığı şey yalnızca Allah'a ibadet edin. Yalnızca Allah'a ibadet edin. İbadetlerinizi yalnız Allah'a has kılın.
Buna çağırıyordu. Yoksa ibadet var, namaz var, hac var, zekat var, bir takım hayır ameller var. Ama bu ibadet Allah'a has kılmaya çağırıyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu farkı iyi anlamak lazım. Günümüzde ise din adına tebliğ yaptığını zanneden kimseler, işte namaz kılın, oruç tutun, zekat verin demekle dine davet ettiklerini zannediyorlar. Peygamberlerin daveti bu değil. Evet bu, ama yalnızca Allah için yapmak bunları. Allah'a halis kılarak yapmak bunları. Evet. Peygamberler çoğunlukla tevhid konusunda kavimlerine karşı davette bulunmuşlardı. Nitekim Allah Azze ve Celle Nahl Suresi'nin 36. ayetinde Allah anolsun ki biz her ümmet arasında Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının diye bir peygamber göndermişizdir. Etmek ve tağuttan kaçınmak üzere. O halde ibadet yalnız Yüce Allah'a yapılırsa sahih olur. Bu tevhidi ihlal eden bir kimse müşrik ve kafirdir. Uluhiyet tevhidini ihlal eden bir kimse müşrik ve kafirdir. İsterse rububiyetin, isim ve sıfatların tevhidini kabul etmiş olsun. Senin rububiyet, isim ve sıfatların tevhidini tam anlamıyla ikrar ettiğini kabul etsek. Ancak kabre gidip o kabir sahibine ibadet etse, ondan yardım istese yahut da ona yakınlaşmak masalıyla ona bir kurban adayacak olursa böyle bir kimse kafir ve müşriktir. Ebediyen cehennemdedir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır Maide Suresi 72. ayetinde. Çünkü kim Allah'a ortak koşarsa hiç şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır. Onun varacağı yer ise ateştir. Zulmedenlerin de hiçbir yardımcıları yoktur. Yüce Allah'ın vermiş olduğu emirlerin en büyüğü olmasının sebebi dinin tamamen onun üzerinde yükseldiği bir esas oluşundan dolayıdır. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Yüce Allah'a davete bununla başlamış, davet için gönderdiği kimseleri de bununla başlamalarını emretmiştir. Bir şeylerin en büyüğü de şirktir. Şirk Allah ile birlikte Allah'tan başkasına dua ve ibadet etmek demektir. Bunun delili Allah Azze ve Celle'nin şu ayetidir. Nisa suresi 36. ayetinde Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Yüce Allah'ın yasakladığı şeylerin en büyüğü şirktir. Çünkü hakların en büyüğü Yüce Allah'ın hakkıdır. İnsan bu hususta kusurlu olursa hakların en büyüğü olan şanı Yüce Allah'ı tevhid etmek hakkını yerine getirmemiş olur. Allah Azze ve Celle Luqman suresinin 13. ayetine şöyle buyurmaktadır. Muhakkak şirk pek büyük bir zulümdür. Nisa suresi 48. ayetinde Allah'a ortak koşan kimse şüphesiz büyük bir günahla iftira etmiş olur. Nisa suresinin 116. ayetinde kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki uzak bir sapıklıkla sapmıştır. Maide 72. ayetinde çünkü kim Allah'a ortak koşarsa şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır. Onun varacağı yer ise ateştir. Zulmedenlerinde hiçbir yardımcıları yoktur. Nisa 48 ve 116. ayetlerinde şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını mağfiret etmez, ondan başkasını ise dileyeceğine mağfiret eder buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de en büyük günah o seni yaratmış olduğu halde Allah'a eş koşmandır. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in Cabir radıyallahu anh'den rivayet ettiği hadiste her kim Allah'ın huzuruna ona hiçbir şey ortak koşmamış olduğu halde çıkarsa cennete girer. Kim de ona herhangi bir şey ortak koşmuş olarak huzuruna çıkarsa cehenneme girer buyurmuştur. Başka bir hadiste Allah'a eş koştuğu halde ölen bir kimse cehenneme girer buyurmuştur. Bunu da Buhari rivayet ediyor. Yalnızca kendisine ibadet etmeyi emredip ortak koşulmasının yasaklarına dair Nisa suresinin 36. ayet delil gösterilmiştir. Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Yüce Allah böylelikle kendisine ibadeti emretmekte ve kendisine ortak koşulmasını yasaklamaktadır. Bu da yalnızca ona ibadet etmeyi içerir. Kim Allah'a kulluğu red ederek ibadet etmezse o büyüklük taslayan bir kafirdir. Kim Allah'a ibadet etmekle birlikte onunla beraber başkasına da ibadet ederse o da müşrik bir kafirdir. Yalnızca Yüce Allah'a ibadet eden bir kimse ise ihlas sahibi bir Müslümandır. Şirk büyük ve küçük olmak üzere iki türlüdür. Birinci türden olan büyük şirk, şeriat koyucunun mutlak olarak zikrettiği ve insanın dinden çıkması anlamını ihtiva eden her türlü şirktir. İkinci tür olan küçük şirk ise şeriatın şirk niteliğini kullandığı kavli ya da fiili olan fakat bununla birlikte dinden çıkarıcı özellikle bulunmayan her türlü ameldir. İnsanın küçüğüyle büyüğüyle şirkin her türlüsünden çekinmesi gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle doğrusu Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz buyurmaktadır. Nisa suresi 48 ve 116. ayetlerde. Buradaki tehdit küçük dahi olsa bütün şirk türlerini kapsamına alır demiştir. Yani Allah şirkin küçüğünü de büyüğünü de affetmez. Sana insanın bilmekle yükümlü olduğu üç esas nedir diye sorulursa de ki kulun Rabbini, dinini ve peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilmesidir diye cevap ver. Usul, esaslar kelimesi asıl kelimesinin çoğuludur. Usul kelimesi, aslın çoğuludur. Bu da üzerine başka şeylerin bina edildiği şey demektir. Duanın aslı, esası, temeli de bundan gelmektedir. Dalların kendisinden ayrıldığı ağacın aslı, gövdesi de buradan gelmektedir. Nitekim Allah Azze ve Celle İbrahim Suresinin 24. ayetinde Allah'ın hoş bir sözü nasıl misallendirdiğini görmez misin? Aslı yani kökü, gövdesi sabit ve dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Evet, üç esas bu bahsettiğimiz kişinin Rabbini, dinini ve peygamberini bilmesi esası insanın kabrinde kendisine hakkında soru sorulacak esaslardır. Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim diye. Böyle bir soru sorulması halinde bilmekle yükümlü olduğu üç esas işte bu usulünmesi, insan bunlara dikkat etmesi içindir. Çünkü bu gerçekten pek önemli bir meseledir ve bunlar büyük önemli hususları teşkil ederler. Bunların insanlar tarafından bilmesi gereken üç esas olduğu zikrediliyor. Kişinin kalbine gömülüp arkadaşı, arkadaşları, yakınları onu bırakıp geleceklerinde iki meleğin soracağı hususlar Rabbi kim sorulardır. Evet, benim Allah, dinim İslam, peygamberim Muhammed'dir diye cevap verecektir. Bu usta şüphesi bulunan yahut münafıklık eden kimse ise ha bilemiyorum diyecektir. Ben insanların bir şeyler söylediğini duydum, ben de onu söyledim diyecektir. İşte nit ile amelin neticesi kabirde böyle karşımıza çıkacak. Bir şeyler söylüyorlardı, ben de onu söyledim. İnsanlar bir şeyler diyorlardı, ben de onu dedim. Kabirde bile işte bu taklidin zararı karşımıza böyle çıkıyor. Evet, önemli esaslar